Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dinleyiciler, her gün olduğu gibi bugünkü programımıza da Kur'an-ı Kerim'in telaveti ve mealiyle başlıyoruz. İranlı karilerden Kasım Razi, Bakara suresinin 214. ayeti kerimesini kıraat ediyor.
Euzubillahimineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب صدق الله العلي.
Yoksa sizden önce gelip geçenlerin hali başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Onlara öyle bir yoksulluk, öyle dayanılmaz bir zorluk gelip çattı ve öylesine sarsıldılar ki sonunda peygamber beraberindeki müminlerle Allah'ın yardımı ne zaman diyordu. Dikkat edin, şüphesiz Allah'ın yardımı pek yakındır.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yeni akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak-ı Ehl-i Beytine salatu selamla Tarın Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 20 Azer 1400, Hicri Kameri 6 Cemadiyol Evvel 1443 ve Miladi 11 Aralık 2021 Cumartesi. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla siyasi analiz Sayın Doktor Abdurrahman Şad ile Amerika'nın Suriye'deki saldırıları üzerinden yapılan röportaj, İran basından seçmeler, Haftanın Bakışı, Kalıcı Tır ve Sağlık Bülteni isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İslam İran Cumhurbaşkanı komşularla ilişkilere vurgu yaptı. Emir Abdullahyan, iktisadi kalkınmamız Viyana müzakerelerinden bağımsızdır dedi. Galibaf, İran-Türkiye işbirliği belgesinin önemli olduğunu belirtti. İran ile Azerbaycan Cumhuriyeti sınır güvenliği konusunda işbirliği yapıyor. Ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya demokrasi için ana tehdittir açıklamasında bulundu. Şimdi haberler.
Cumhurbaşkanı Reisi komşularla ilişkiler ve komşuluk politikasının yaptırımları etkisizleştirmek için İran İslam Cumhuriyeti'ne bir taktik değil bir stratejik hareket olduğunu belirtti. İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanlığı'nda düzenlenen İran'ın komşu ülkelerdeki büyükelçilerinin toplantısında yaptığı konuşmada, düşmanın stratejisinin her zaman yaptırımları sürdürmek olduğunu vurgularken, bizim stratejimiz yaptırımları kırmaktır, yaptırımlar etkisiz hale getirilmeli ve bunların kaldırılması için ciddi adımlar atılmalıdır dedi. Cumhurbaşkanı Reisi, hükümet bunları gerçekleştirmeye çalışıyor. Bazıları müzakere etmediklerini, planları olmadığını ve ciddi olmadıklarını söyledi. Karşı taraf yaptırımları kaldırmaya kararlı ise iyi bir anlaşmaya varılacaktır. Nükleer, askeri ve uzay sektörlerinde daha fazla yaptırıma maruz kalsak da bu alanlarda daha başarılıyız. Ancak otomotiv endüstrisinde sorunlarımız var. Bu alanlarda gösterilen çabanın başka alanlarda olmadığı ortaya çıktı ifadelerinde bulundu. Ülkenin kalkınmasında ve ekonomik konulardaki başarısında Dışişleri Bakanlığı'nın rolüne dikkati çeken reisi şunları söyledi. Dışişleri Bakanlığı ülkenin ekonomik başarısında önemli bir rol oynamaktadır. İranlıların önemli bir kısmı yurt dışındadır ve büyükelçiler onların arasına gitmeli. Bizim onlara karşı sorumluluğumuz var ve ülke içindeki İranlılar da aynı haklara sahipler. Bazı komşu ülkelerin Siyonist rejimle ilişkileri normalleştirmeye çalıştığını, ancak bu normalleşmenin kendileri ve Siyonist rejim için hiçbir şekilde güvenli olmadığını kaydeden reisi, İran ile ilişkilerin bölgede güvenlik, barış ve istikrara katkıda bulunabileceğini pratikte kanıtlamalıyız. Bölgede yaşadığımız her şey yabancıların varlığından kaynaklanıyor ifadesini kullandı. Ülkenin bölgesel ticaretteki payının düşük olduğunu değinen reisi, bölgesel ticaretteki payımız çok düşük. Irak, Suriye ve komşu ülkelerle olan ticaret hacmi değişmeli ve iki katına çıkmalı. İlk adımda 20 milyar dolar olan rakamın 40 milyar dolara ulaşması, sonraki adımlarda daha da artması gerekiyor. Tacikistan ile ilişkilerimiz son olarak 3 katına çıkmıştır şeklinde konuştu. Komşu ülkelerle ekonomik ilişkiler için zeminler olduğunu belirten reisi, bölgedeki yaklaşımımız içsel ve dışa dönüktür ve büyükelçiler ülke için bilim ve teknoloji dalında neler yaptıklarını rapor etmeliler, dedi.
Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İran'ın dış politika önceliği Asya'ya dönük bakıştan ibaret olduğunu, iktisadi sürdürülebilir kalkınmayı da Viyana müzakerelerinin sonuçlarına bakmaksızın izlediklerine vurguladı. Emir Abdullahiyan bugün İran İslam Cumhuriyeti'nin yurt dışındaki seçkin temsilciliklerinin başkanlarıyla düzenlediği oturumda Tahran yönetiminin dış politikada önceliği komşu ülkelerin üzerinde odaklanmaktan ibaret olduğunu belirterek şöyle dedi. Hükümetin dış politika sloganı dengeli dış politika, aktif, dinamik ve akıllı diplomasidir. Hükümetin 4 yıllık politikaları da bu temelde hazırlanmıştır. Dışişleri Bakanlığı'nın görevi yaptırımları etkisiz hale getirmek ve ortadan kaldırmak olduğunu kaydeden Emir Abdullahiyan, bu alanda inkılapçı ve cihatçı bir anlayışla hareket etmeleri gerektiğini vurguladı. Emir Abdullahiyan sözlerine şöyle devam etti. Biz iktisadi sürdürülebilir kalkınmayı Viyana müzakerelerine bakmaksızın izliyoruz. Buna karşın diplomasi kurumunun zati görevi Amerika'nın zalimane ve tek taraflı yaptırımlarını bertaraf etmektir. Ve bu uğurda tüm emeğini, bilimini ve diplomatik deneyimlerini kullanacaktır. Emir Abdullahiyan hükümetin bir başka önceliği de yurt dışında yaşayan İranlı vatandaşların üzerinde odaklanmak ve bu kesimle hükümetin ciddi programları arasındaki kopuk gidermek olduğunu belirterek şunları kaydetti. Önümüzdeki günlerde yurt dışındaki İranlı vatandaşların konseyinin ilk oturumu Cumhurbaşkanı Reisi Başkanlığı'nda düzenleniyor. Bu oturumda yurt dışında yaşayan İranlı vatandaşlara destek kanunu onaylanmasını umuyoruz.
İslam Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bagır Galibaf, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran'ı yapacağı ziyareti sırasında iki ülke arasında işbirliği belgesinin nihai şeklinde kavuşmasını umduklarını, zira bu belge iktisadi alanların gelişmesine vesile olacağını belirtti. Muhabirimizin haberine göre İslam Şura Meclis Başkanı Muhammed Bagır Galibaf, Türkiye'de düzenlenen 16. İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamentolar Birliği Zirvesi'ne katıldıktan sonra 2 günlük ziyaretini tamamlayarak Cuma günü yurda döner dönmez yaptığı açıklamada şöyle dedi. 2 gün süren bu ziyareti Türkiye Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un daveti üzerine gerçekleştirdik. Ziyareti sırasında başta Türkiye Meclis Başkanı Şentop olmak üzere bazı ikili görüşmelerde bulunduğunu kaydeden Galibaf, zirvenin ana gündemi Afganistan ve göçmen krizi ve Afganistan'da yaklaşan kış ayları yüzünden şartların daha da ağır hale gelmesi ve Filistin meselesinden ibaret olduğunu belirtti. 2 gün süren zirvede iyi kararlar alındığını ifade eden Galibaf, zirvenin kulisinde Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir görüşme gerçekleştirdiğini, görüşmede siyasi ve ticari işbirliği, özellikle iki ülke arasındaki ticaret hacmine geliştirme konularını ele aldıklarını belirtti. İslam Şura Meclisi Başkanı Galibaf, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun son Tahran ziyaretinde ikili ilişkilere ilişkin kapsamlı bir işbirliği belgesi konuşulduğunu, bu konuyu Erdoğan'la görüşmesinde de gündeme getirdiğini kaydetti. Galibaf Türkiye ziyaretinde ayrıca özel sektör ve iktisadi konuların üzerine iki oturum düzenlendiğini sözlerine ekledi.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, yaptırımların etkisizleştirmesi için iyi haberlerin yolda olduğunu ifade ederek Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakında Tahran'a geleceğini duyurdu. Komşu ülkelerdeki büyükelçiler ve temsilciler toplantısına video konferans yöntemiyle katılan Hatipzade, para ve bankacılık alanlarında komşu ülkelerle işbirliği noktasında açılımların olduğunu belirtti. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın komşu ülkeleri ziyareti için planlamalar yapıldığına dikkat çeken sözcü, yakında Türkiye başta olmak üzere bazı ülkelerin liderlerinin Tahran'a geleceğini belirtti. Sözcü ayrıca İran ile Rusya arasında 20 yıllık işbirliği belgesi ve yol haritasının kesinleştiğine işaretle Bakanlar Kurulu'ndan gereken izinler alındıktan sonra Çin ile imzalanan 25 yıllık belgede olduğu gibi müzakereleri takip edeceğini söyledi. Sözcü, İran hükümetinin dış politikasının birinci önceliğinin de iyi komşuluk olduğuna işaretle, sürdürülebilir ekonomik ve ticari ilişkilerin sağlanmasının işbirliğin gelişmesinde oldukça büyük önem arz ettiğini kaydetti.
Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, İran'ın güç üretiminin güçlü bir stratejiden esinlendiğini, bunun oldukça akıllı ve hedefli olduğunu belirtti. Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami'nin katılımıyla bugün Aşura adlı 110 yüksek hızlı askeri Batum Bender Abbas'la İslam İnkılap Muhafızları Ordusu Deniz Güçleri envanterine katıldığı bildirildi. İrbim İlidine göre söz konusu botlar yüksek manevra, füze ve roket fırlatma kabiliyeti ve keşif yapabilme gibi özelliklere sahiptir. İran uzmanlar tarafından üretilen söz konusu botların Mekran ve Oman denizinden Fars Körfezi'ndeki Ervende kadar operasyonlara katılacak. Törende konuşan Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, İran İslam Cumhuriyeti'nin Amerika ve müttefiklerinden zalimce yaptırımlarına rağmen kendi savunma gücünü geliştirdiğini belirtti. Komutan Selami, işgalciler ve sömürgecilerin İslam ülkelerinin kaynaklarını yağmalamak için Batasya ve Kuzey Afrika'ya geldiklerini işaretle, İslam İran'ın bu üzüntü verici gerçeklerden ibret alarak kendi bağımsızlığını koruma ve savunma gücünü artırmak için kararlı olduğunu vurguladı. Komutan Selami, İslam İran'ın zalimce yaptırımları etkisizleştirme stratejisiyle gerçek bağımsızlık yolunda hareket etmekte olduğunu vurguladı.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Bakü Büyükelçisi Seyit Abbas Musevi, İran ile Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ortak sınırlarının güvenliği için iki ülkenin işbirliğinin yüksek düzeyde olduğunu ifade etti. Bakü'de muhabirimize konuşan Büyükelçi Musevi, İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti sınırlarının iki ülkenin işbirliğiyle en güvenlikli sınırlardan olduğunu söyledi. Musevi, iki ülke sınır muhafızlarının birbiriyle işbirliği içinde olduğuna temasla düzensiz geçişlerle ilgili konuları iki tarafın mutlaka birlikte çözüme kavuşturduğunu kaydetti. Azerbaycan Cumhuriyeti toprakları serbest bırakıldıktan sonra İran'ın ortak sınırlarına yaklaşık 132 kilometre eklendiğini işaretle buna uygun olarak iki ülkenin barış, dostluk ve işbirliği sınırları olarak kendi sınırlarında güvenliği pekiştirmeye çalıştığını ifade etti.
İran'da koronavirüs salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı 58'e düştü. İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı. Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkede COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 58 kişinin daha yaşamını yitirdi ve 1681 yeni vaka tespit edildi belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 130.661'e, vaka sayısı 6.152.524'e çıktı. Virüse yakalanan hastalardan 3.126'sının durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada şu ana kadar iyileşen hasta sayısı 5.963.373'e ulaştığı ifadesi kullanıldı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye ülkeler parlamento birliğinde konuşma yaptı. Haberin ayrıntılarını arkadaşımız aktarıyor.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği 16. Konferansının açılış oturumunda konuşma yaptı. Kudüs davası yalnızca Filistin'deki bir avuç cesur Müslüman davası değil, İslam aleminin tamamının ortak davası olduğunu söyledi.
Filistin meselesi hepimizi bir araya getiren, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın da kurulmasına vesile olan yapı taşlarından birisidir. Kudüs davası yalnızca Filistin'deki bir avuç cesur Müslümanın davası değil, İslam aleminin tamamının ortak davasıdır. Kudüs'ü savunmak, insanlığı savunmak, Kudüs'e sahip çıkmak, hakka, hukuka, barışa, adalete, medeniyete sahip çıkmaktır. Teşkilatın varoluş gayesi de olan Filistin davası gündemimizin en üst sıralarında yer almayı sürdürüyor. Batı şeria ve Kudüs'te uluslararası hukuka aykırı politikalar ve tek taraflı uygulamalar günden güne artıyor. Filistinli kardeşlerimizin sokak ortasında acımasızca infaz edildiğini, masum Filistinli çocuklara eli kanlı terörist muamelesi yapıldığını, ibadethanelerimize yönelik tacizlerin sıklaştığını görüyoruz. Aynı şekilde Gazze'ye yönelik haksız, hukuksuz ve vicdansız ablukada devam ediyor. Gerçeklerin farkına vardığına inanıyorum. İşgal, şiddet ve apartheid politikalarında ısrar etmenin artık kimseye bir faydası yoktur. İkinci Dünya Savaşı'nda Avrupa'daki Yahudilere yönelik soykırımın bedelini bugün Filistinlilere ödetmek haksızlıktır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Afganistan'la ilgili de açıklamalarda bulundu. Filistin davasının ardından Afgan halkına sırtımızı dönme veya ülkede yaşayan insani drama gözlerimizi kapatma lüksümüz yok dedi. Batılı ülkelere de seslendi Erdoğan. Batılı ülkelerin vicdansızlığının faturasını masum Suriyeli kardeşlerimiz ödemiştir dedi. Batı bu konuda üç maymunu oynuyor dedi. Kasım Alcan, İstanbul.
Tahran Radyosu'ndan akşam haber bültenimiz devam ediyor.
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan video mesajla katıldığı uluslararası stratejik iletişim zirvesinde sosyal medyayı hedef alan açıklamalar yaptı. Erdoğan, sosyal medyayı bir tehdit olarak gördüğünü gilenedi. Türkiye Cumhurbaşkanı İletişim Başkanlığı'nca Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen uluslararası stratejik iletişim zirvesine bir video mesaj gönderen AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya mecralarına girerek getirilmesi planlanan düzenlemelerden bahsetti. Erdoğan, sosyal medyayı demokrasi için tehdit olarak yorumladı. Sosyal medya mecralarının yaygınlaşmasıyla birlikte yalanan üretilmiş haberlerin, dezenformasyonun hızla yayıldığını görüyoruz diyen Erdoğan, dezenformasyon sadece bir milli güvenlik meselesi olmanın ötesine geçerek küresel bir güvenlik sorunu halini almıştır diye konuştu. Sosyal medya platformlarının denetlenmesine ilişkinde konuşan Erdoğan, etkili bir denetim mekanizmasının olmadığı bu mecralardan yayılan bu tarz haberler sebebiyle milyonlarca insanın hayatı kararmaktadır ifadelerini kullandı. Daha önce sosyal medya mecralarına hedef alan açıklamalarda bulunan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya demokrasi için ana tehdit dedi.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yeni bir video paylaşarak Türkiye farklılıklarından ve özgürlüklerinden korkan değil, farklılıklarını ve özgürlüklerini kutlayan bir ülke haline gelecek ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu Twitter hesabından yeni bir video paylaştı. Kılıçdaroğlu paylaşımına Türkiye farklılıklarından ve özgürlüklerinden korkan değil, farklılıklarını ve özgürlüklerini kutlayan bir ülke haline gelecek. Bu videomda iktidarımızın ilk 6 ayında atacağımız özgürlük adımlarını açıklıyorum. Biraz uzun ama önemli. Milletimizi şahit olmaya devam ediyorum notunu düştü.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Cezayir Ulusal Halk Meclisi Başkanı İbrahim Bugali ve parlamento üyeleriyle bir araya geldi. Şentop, ev sahipliğini yaptığı İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelere parlamento birliği 16. konferansında gerçekleştirilen ikili görüşmede Cezayir ile Türkiye'nin 5 asırdır kadim bir ilişkisi olduğunu, ikili ilişkilerin yararlarına olacak şekilde dizayn edilmesi gerektiğini ifade etti. Karma ekonomi toplantısının 9 yıl sonra yapıldığını hatırlatan Şentop, Cezayir bizim Afrika kıtasındaki en büyük ticaret ortağımızdır. 3,5 milyar dolar bir ticaret hacmimiz var. Gerek savunma sanayi ve diğer alanlarda ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. Parlamentolar arasında da ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz diye konuştu.
Sana'nın haberine göre Türk güçleri ve kiralıkları HSK Kırsanı'nın kuzeybatısında yer alan Tel Tamri bölgesine bağlı El Derdara köyünü bombaladı. Yerel kaynaklar Sana muhabirinin yaptığı açıklamada Türk güçlerinin HSK Kırsanı'nın kuzeyinde konuşlanan bağlantılı silahlı gruplarla işbirliği içinde Tel Tamri beldesinin kuzeyindeki El Derdara köyünü ağır toplarla bombaladığını belirtti.
Hamas'ın Gazze'nin Han Yunus bölgesindeki il lideri Emin el-Galvan, Gazze şeridi üzerindeki ablukanın kaldırılması konusunda kararlı olduklarını dile getirdi. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
İslami Direniş Hareketi Hamas'ın Gazze'nin Han Yunus bölgesindeki lideri Emin el-Galvan, Gazze şeridi üzerindeki ablukanın kaldırılması konusunda kararlı olduklarını dile getirdi. Gazze'nin güneyindeki Han Yunus şehrinin Maan bölgesinde Hamas'ın kuruluşunun 34. yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen törende konuşan el-Galvan, Hamas etrafındaki duvarı yıkacaktır. Etrafını saran halkaları kırmak için çaba harcayacaktır. Halkımızın burada huzura kavuşması için gece gündüz demeden çalışacaktır dedi. Galvan konuşmasında Hamas'ın yüzünü Filistin'in özgürlüğüne çevirdiğini vurgulayarak bundan geri dönüşün olmayacağını belirtti. Hamas hareketi gün be gün Siyonistlerin uykularına kaçıran bir kabus halini almaktadır. İşgalin boğazına takılan bir diken haline gelmiştir ifadesini kullandı. Hamas'ın esirlere verdiği söze de bağlı olduğunu ve onların özgürlükleri için çalışmaktan asla bıkmayacağını vurgulayan el-Galvan, ortak eylemler odası oluşturmak suretiyle Filistin'de safların birleştirilmesi yolunda önemli bir adım attığına dikkat çekti. Galvan, Hamas'ın silahı hiçbir zaman bırakmadığını, ilkelerinden asla taviz vermediğini ve İsrail işgal rejimini tanımama konusunda da kararlılığını sürdüreceğini belirtirken, Hamas'ın bir diktatörlük hareketi olmadığını, yeniliklere ve değişime de her zaman açık olduğunu vurguladı. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan haber bültenimiz devam ediyor. Filistin İslami Cihat Hareketi, Siyonist rejimin Filistin milletine karşı cinayetlerinin sonuçlarından tamamen sorumlu olduğunu belirtti. Dün Batı Şeria'nın kuzey kesiminde yer alan Nablus'un güneyindeki Beyta kasabasının Cebelu Sabih bölgesinde işgal güçleriyle Filistinliler arasında meydana gelen çatışmada başından yaralanan Filistinli bir genç akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Filistin Sağlık Bakanlığı Cemil Ebu Ayyaş isimli gencin başından geçerek gerçek mermiyle ağır yaralandığını ve acil bir şekilde de tedavi için hastaneye götürüldüğünü açıklamıştı.
Yemen ordusu ve halk güçleri Maarif vilayetinde Suudi koalisyon güçleriyle çatışmalarda zaferlere imza atmaya devam ediyor. El-Mesire televizyon kanalının aktardığı habere göre Yemen ordusu ve halk komiteleri Maarif'in doğusundaki stratejik öneme sahip Belek yüksek noktalarını Suudi unsurlarla girdikleri çatışmalar ardından ele geçirmeyi başardılar.
Amerika'dan sonra Britanya Dışişleri Bakanı Liz Truss da Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda Rusya'ya ağır ekonomik sonuçlar yaşatılacağını ifade etti. Liverpool'daki G7 Dışişleri Bakanları toplantısında konuşan Truss, Britanya ve müttefiklerinin Rusya'yı bu yoldan caydırmak zorunda olduğunu belirtti.
Ve son haberimiz, Amerika'nın Orta Batı ve Güney eyaletlerini fırtına vurdu. Amerika'nın Orta Batı ve Güney eyaletlerin fırtınaya teslim olduğu fırtına ve hortum nedeniyle ölü sayısının 50'yi geçtiği bildiriliyor.
Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz.
Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz Filistin İslam dünyasının en önemli önceliği başlığı altında. İran İslam Cumhuriyeti Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamentolar Birliği 16. oturumunda yaptığı konuşmada Filistin meselesinin İslam dünyasının en önemli önceliği olduğunu belirtti. Oturumun gündemi Filistin ve Afganistan'ın konuları üzerine odaklanmıştı. Galibaf, Müslüman ülkelerin son 10 yıllarda ulusal çalışmalar sayesinde siyasi, sosyal ve kültürel yaşamın çeşitli boyutlarını geliştirmek için yeni hareket başlattıklarına işaretle, fakat bu kademeli gelişme tüm Müslüman halkların ortak İslami değerler ekseni çerçevesindeki vahdetle İslam dünyasının sorunlarını çözmek için yeteneklerini artıracağı zaman İslam dünyası için umut veren bir gelecek oluşturabilir dedi. Galibaf, Filistin durumuna işaretle 70 yıldan beri dünyanın Siyonist rejimi Filistin halkının saygınlığını ve insan haklarını kökten ihlal eden vahşi eylemleri ve siyasetlerine seyirci kaldığını söyledi. Fakat sorulması gereken soru ise Müslüman ülkelerin bu alanda hangi etkili girişimlerde bulunmalarıdır? Bu Filistin halkının mevcut durumu ve Siyonist rejim İsrail'in bir halka karşı devam eden baskı ve işgalinde yanıtlanması gereken bir sorudur. Filistin halkına verilen desteğin iki önemli yönü vardır. Bunlardan biri tarihi bir zulme son vermek için Filistinlerin işgalcilere karşı direnişi ve ayakta durmasıdır. İkincisi ise İslam dünyası sorunlarının çözümü için Müslüman ülkeler arasında dayanışmanın oluşma zaruretidir. İşte bu konunun önemi itibariyle İran İslam Cumhuriyeti Yasama Erki Başkanı Galiba Müslümanlar arasında birlik, dayanışma ve ortaklığın İslam dünyasının en önemli stratejisi olduğunu belirterek bu önemli konunun İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamentolar Birliği tarafından özel ilgi görmesi gerektiğini ifade etti. Filistin'de yaşanan olaylar sessiz ve pasif kalmakla bu halka karşı işlenen zulmün yok edilemeyeceğini gösteriyor. Bu acı olayda bir halkın her şeyi, toprağı, saygınlığı ve hüviyetine el konulmuştur. İsrail rejimi bu açık saldırıda Birleşmiş Milletler Bildirgesi'nin temel ilkelerini açıkça ihlal etmiş ve en az 5 milyon Filistinlinin avare olmasına sebep olmuştur. Cinayet işleyen Siyonist rejim 1948 yılında gayrimeşru kuruluşundan itibaren iki hedef peşinde olmuştur. Birinci hedef işgalci olduğu halde kendisine meşruiyet kazandırmaktı ki bu hedef hala gerçekleşmemiştir. Zira Filistin direnişi İsrail rejiminin meşruiyetini sorguluyor.
Dünya Lübnan Direniş Alemleri Birliği Başkanı Şeyh Mahir Hamud, Filistin ve Kudüs'ün İslam dünyasının birincil ve en ana meselesi olduğunu işaretle, direnişin 2006 yılındaki zaferleri ve 2009, 2012 ve 2014 yıllarında Gazze direnişinin getirilerinin Amerika ve Siyonist rejimin Müslüman ülkelerin coğrafi sınırlarının değişme planını yenilgiye uğrattığını fakat direnişinde desteğe ihtiyacı olduğunu söyledi. Sahte İsrail rejiminin ikinci hedefi ise Müslümanların ilk kıblesi olan Beytül Mukaddes'i ele geçirerek bir halkın tarihi hüviyetini yok etmektir. Amerika ve Siyonist rejim bu süreçlerin devamında siyasi sahnesinde Arap ülkelerin katil İsrail rejimiyle ilişkilerini normalleştirerek Filistin meselesini sonsuza kadar unutturmaya çalışıyorlar. Hiç şüphesiz tamamen Filistin'e olan bir hükümetin kurulma hakkı, kendi kaderini belirleme ve geri dönüş hakları uluslararası yasalar uyarınca Filistin halkının en önemli haklarının başlığını oluşturuyor. İran İslam Cumhuriyeti'ne göre dünyada kapsamlı ve adil bir barışın sağlanması ancak ve ancak zorbalığa ve zulme son vermek, halkların haklarına ve dini ve kültürel değerlerine saygı duymak ve halklar tarafından kaderin belirlenmesi ilkesine bağlı kalmakla gerçekleşir. İran İslam Cumhuriyeti İslam Şura Meclisi Başkanı'ndan İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamentolar Birliği 16. oturumundaki sözleri ve Müslüman ülkelerce Filistin halkına destek verilmesi zaruretine vurgu yapmasını bu çerçevede değerlendirmek gerekir.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Britanya Yüksek Mahkemesi'nin Assange'ın Amerika'ya iade kararı etrafında. Müzik Britanya Yüksek Mahkemesi'nin Assange'ın Amerika'ya iade kararı, Britanya Yüksek Mahkemesi Aralık'ta WikiLeaks sitesinin kurucusu Julian Assange'ın ikinci kez iade talebini kabul ederek ilk mahkemenin geri iadeni engelleyen kararını iptal etti. Ocak 2021'de İngiliz yargıç Assange'in geri iadesine dair Washington'un ilk talebini onun hapiste intihar ihtimaliyle reddetti. Fakat şimdi Yüksek Mahkeme Assange'in geri iade yolunu kolaylaştırdı. Britanya Yüksek Mahkemesi'nin bu kararı birkaç açıdan ele alınabilir. Her şeyden önce Brexit döneminde bu kararın alınması Londra'nın, Washington'un ilgisini çekerek Avrupa Birliği'nde ayrılmanın ardından Amerika'ya daha fazla yakınlaşma isteğini gösteriyor. Aslında Britanya'nın muhafazakar hükümeti Amerika'nın siyasi, ekonomik ve ticari açılardan Avrupa Birliği yetkisini alması ve Washington'la daha geniş çapta stratejik ilişkiler kurabilmesi için büyük ümitler besliyor. Bu Amerika'nın talep ve eylemlerine tam olarak uyulmasını gerektirir ve bu taleplerden biri de uzun süredir Washington tarafından gündeme getirilen ifşaatçı Assange'ın iade edilmesi talebidir. Diğer bir konu ise İngiltere'nin ifade özgürlüğünü savunan asılsız iddiaların ortaya çıkmasıdır. Batılılar, özellikle İngiltere, defalarca temel insan hak ve özgürlüklerini desteklediklerini iddia ettiler. Fakat tecrübeler de Washington'un özellikle yasa dışı faaliyetlerin yanı sıra insanlık dışı faaliyetlerinin kendi personeli ve temsilcileri veya siber ifşaatçılar tarafından ifşa edilmesine müsamaha göstermediğini gösteriyor. Bunun en bariz örneği ise eski Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansı taşeronu Edward Snowden'dir. Snowden 2013'te bir ayın diğer ülkelerdeki üst düzey yetkililer, hatta Washington müttefikleri ve ülke içi ve dışındaki vatandaşların telefon görüşmelerinin geniş çaplı dinlendiğini ifşa etti. Snowden'in Rusya'ya sığınmasına rağmen Moskova, Amerika'nın çeşitli hükümetlerinin kendisini iade ve yargılama taleplerini şimdiye kadar kabul etmedi.
Fakat Assange hakkındaki durum daha farklı. Assange, Amerika tarafından 17 casusluk ve bir de WikiLeaks'te aralarında Amerikan güçlerinin Irak'ta işledikleri savaş suçlarının bulunduğu binlerce askeri ve diplomatik dosyayı yayınladığı için bilgisayar sistemini de suistimaliyle suçlanıyor. Assange'in suçlu bulunması halinde 175 yıl hapse çarptırılacaktır. Avustralya vatandaşı olan Assange 7 yıl Londra'da Ekvador elçiliğine sığındı, fakat Nisan 2019 tarihinde onun siyasi ilticası iptal edilince Britanya polisi tarafından tutuklandı. Şimdi Londra'da 2,5 yıl hapsin ardından Amerika iade tehlikesiyle karşı karşıya. İki kez intihara kalkışan Assange'in Amerika'ya iadesi durumunda tekrar bu ile bu sonuçla kalkışa bu intihara kalkışabileceği konuşuluyor. Assange savunanlar, WikiLeaks kurucusunun yargılama çalışmalarından ifade ve kalem özgürlüğüne saldırı olarak nitelendiriyorlar. Onlarca tanınan gazeteci, insan hakları kurumları ve sivil toplum kuruluşları Assange'in iadesi ve Washington tarafından yargılanmasını, Washington'un medya aktivistlerine ve ifşaatçılarına benzer bir girişimde bulunarak Amerikan cinayetlerini açığa çıkartmaktan korkutmak için yapıldığını belirtiyorlar. Sınır tanımayan gazeteciler, Uluslararası Kampanya Koordinatörü, Amerika'nın Demokratik Başkanı böylelikle kendi selefinden mesafeli olmak, yani Trump'tan uzak durma fırsatını kaybettiğini söyledi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum, ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor. ولكن نحن لا نتوقع أن تتبنى بديل.
إيران في تطرستنا في وشم أوشن
أفريقيا جوز نفيرا لبعشان أوستلوس ist meine jetzt allerdings...
Yes, certainly. I'm a founder member of Viva Palestina, which...
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Suriye kaynakları geçtiğimiz günlerde Amerika'nın bu ülkenin kuzeyinde düzenlediği hava saldırısında 6 sivilin yaralandığını duyurdu değerli dinleyicilerimiz. Amerika'nın Suriye'nin kuzeybatısında yer alan bir köye düzenlediği saldırılarda biri 10 yaşındaki çocuk olmak üzere aynı ailenin 6 bireyinin yaralandığı bildirildi. Şimdi Amerika saldırının terör örgütü El-Kaide'nin elebaşlarından birini hedef almak için gerçekleştiğini ileri sürdü. Biz bugün sohbetimizde bölgemizde devam eden Amerika'nın bu askeri varlığını konuşmak istiyoruz. Sohbetimizde siyasi analist Sayın Doktor Abdurrahman Şahat bizimle birlikte. Abdurrahman Bey hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Şimdi bildiğiniz gibi Amerika'nın askeri varlığı bölgemizde hala tartışılıyor. Bu ülkenin siyasetçileri ve devlet adamlarının bölgeden çekiliyoruz şeklindeki açıklamalarının da askerleri geri çekme konusunda yansımış olmadığını görüyoruz. Şimdi nasıl bir değerlendirme yapıyorsunuz Amerika'nın bu eylemleriyle ilgili efendim?
Dedi ki Amerika'nın çıkacağı konusunda yaptığı açıklamalar biliyorduk ve bu kolay kolay gerçekleşmeyecek. Yani onlar kendi maslahatları için zemini yerleştirmeyince kadar oradan çıkmazlar ve çıkmazlar gerçekten. Şimdi de yaptıkları aynı yani o hareketlerin devamı. Orada daha da uzun zaman kalacakları gibi görünüyor ve arkadaşların da oradan ifade bildirdiklerine göre yani Amerika gittikçe ağır silahları yığıyor o çevrelere. Bu yığma boşuna değildir. O kadar ağır silahları oraya getirmeleri boşuna değildir. Yani neden başka bir şey değildir. Maalesef olan Suriye halkına oluyor. Yani kimi diyor işte bana yardıma geliyor, biri diyor bana yardıma geliyor ama Amerika maslahatın dışında hiçbir şey umursamaz. O Kürtler de fazla güvenmesinler. Kürtleri de satar. Daha evvel sattığı gibi yine de satar. Petrolle bazı çıkarlar var. Ve de Rusya'ya karşı bir denge unsurunu orada oluşturmak istiyor. Ben de varım demek istiyor. O bakımdan fazla da bence endişeye de mahal yok. Yani Rusya fazla ileri gitmezse o da belki günç dengesi olarak muhtemelen fazla agresif olmaz. Ama seçimden sonra kim kazanır, nasıl olur, ne gibi politikalar izlenir o henüz açık değil. Trump dedikler yani basından öğrendiğimiz kadarıyla, kamuoyundan öğrendiğimiz kadarıyla fazla savaştan yana değil. Ekonomi ve çıkar yani para kazanma yolunda. O mantıkla hareket ediyor. Biden o fikirde olduğunu sanmıyorum ama bakalım sonuç ne olur. Hadi
Tahran Radyosu.
Efendim Amerika kendi varlığını bölgede çeşitli ülkeler vasıtasıyla sürdürüyor bildiğiniz gibi. Örneğin Türkiye, Suudi Arabistan, küçük Arap rejimleri falan destekçi oluyorlar bu konuda. Şimdi bu düzenin değişeceğini siz düşünüyor musunuz efendim?
Normal Amerikan politikası genel itibariyle zaten odur. Kullandığı devletler zaten o bölgedeki hemen hepsidir İran hariç. kendi maslahatına kullandırıyor. Gerektiği zaman her türlü askeri ve lojistik imkanlarından faydalanıyor ve bunlar da sonuna kadar kaplarını açmaya hazır. Çünkü çoğu Amerika'ya bir taraftan göbekleri bağlı, kendilerine ayıramıyorlar. Ya askeri malzeme bakımından bağlı, öte ekonomi bakımından bağlı, öte siyasi olarak varlıklarına Amerika bağlı. O bakımdan göbekten bağlı oldukları için Amerika çektiği zaman çekiliyor, bıraktığı zaman bırakılıyor. O nispete maalesef.
Son soru olarak Sayın Abdurrahman Bey, önümüzdeki süreçte Suriye ile ilgili nasıl bir senaryonun gündeme yansıyacağına tanıklık edeceğiz sizce?
Kürtlere bir devlet kuracak gibi şeyler kamuoyunda çok dillendiriliyor. Özellikle Türkiye'deki milliyetçi kesim fazla bunu abartıyor. Öyle bir şey olacağını sanmıyorum. Oradaki Kürtler de bir bağımsızlık isteme gibi böyle bir duyurmaları olmamıştır. Yani böyle bir bildirimleri olmadı. Bu sahada bile belli hakların alınması milliyetçi Türkleri çok kızdırıyor. Diyor, onlar bir hak alırsa yarın oluşurlar, oluştururlar, bize karşı tehlike oluştururlar vesaire vesaire. Türkiye'deki Kürtler de bu hakkı ister. O kadar fazla da abartmamak lazım bence. Onların istedikleri demokratik haklar gayet tabii haklardır. Amerika'nın bunu istemesi, Kürtlerin de istemesi normaldir. Bence Suriye hükümeti de onlarla o zaviyede bir anlaşma yapması iç barışı bakımından daha faydalıdır. Durum nasıl seyredecek? Allah-u Alem. Şimdiden kestirmek çok zor. Eskiden yapsan çoğu yorumda Türkiye'de ters çıkmış. Suriye'de kaldı. Yani değişik ülkelerin menfaati var. Herkes bir taraftan bir şey koparmak istiyor. O bakımdan iş Suriye halkına bırakılmıyor. Yani Suriye halkının menfaati nedir? Onların çıkarı nedir? Ne yapmak lazım ki böyle bir adımla o meseleye bakan nadir bir ülke var.
Değerli dinleyiciler, bu sohbetimizde siyasi analist Sayın Doktor Abdurrahman Şad ile konuştuk. Bugünkü röportajımızda Amerika'nın bölgemizdeki askeri varlığı ve özellikle son sıralarda Suriye'ye düzenlediği hava saldırısı ile ilgili gelişmeleri ve gündemi değerlendirmeye çalıştık. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
İrip Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Keyhan gazetesinde Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan'ın bugün amal vakti olduğunu, İran'ın ciddi ve iyi bir anlaşma için çaba harcadığını vurgulaması, haber kaynaklarının Ürdün halkının korsan İsrail'le normalleşmeyi protesto etmek üzere yeniden sokaklara döküldüğünü duyurması gibi haberlere yer verirken, Kudüs gazetesinde Amerika'nın Yemen cinayetinde Suudi Arabistan'a silah yardımlarına dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Amerika Ulusal Güvenlik Konseyi'nin Batı Asya ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk, Amerika'nın Suudi Arabistan'a silah satışını savunduğu açıklamasında Riyad'ın kendisini savunmak için onlara ihtiyacı olduğunu söyledi. Amerika Dışişleri Bakanlığı 5 Kasım'da Suudi Arabistan'ın 650 milyon dolar değerinde havadan havaya füze ve ilgili teçhizat satın alma talebini onayladı. Amerika Savunma Güvenliği İşbirliği Ajansı, Kongre'ye yazdığı bir mektupta teçhizat satışının Amerika dış politikasını ve ulusal güvenliğini güçlendireceğini yazdı. Amerika'nın bu hareketi muhalefetle karşılaştı ve iki kongre üyesi 3 Aralık'ta Guardian'a Suudi destekli savaş uçaklarının büyük ölçekli bombardımanlarla Yemen'i hedef aldığını kabul eden ve sürece son verilmesi çağrısında bulunan bir yazı yazdı. Suudi Arabistan liderliğindeki saldırgan koalisyon, Devrik Yemen Devlet Başkanı Abdurrabi Mansur Hadi'yi yeniden iktidara getirmek için Mart 2015'ten bu yana hava, kara ve deniz saldırılarıyla yoksul Yemen ülkesini hedef alıyor. Saldırılar Yemen'in altyapısının tahrip olmasına, bu fakir Arap ülkesinde yoksulluğun, işsizliğin ve bulaşıcı hastalıkların yayılmasına neden oldu. Saldırıların başlamasından bu yana on binlerce Yemenli sivil hayatını kaybederken yüz binlercesi de yaralandı. Birleşmiş Milletler uzmanları Yemen'i dünyanın en büyük insani krizinin yer aldığı bir ülke olarak tanımlıyor. Yemen nüfusunun %75'inden fazlası şu anda bir tür insani yardım ve desteğe ihtiyaç duyuyor. Bunlardan milyonlarcası bir sonraki öğünlerinin nereden geleceğini bilmiyor.
İttilat gazetesinde Amerika'nın CENTCOM terör örgütü komutanı General McKenzie'nin bir kez daha İran'ın füze ve İHA gücünün gelişmesinden büyük kaygı duyduklarını belirtmesi, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova'nın Viyana müzakereleri sonuca yönelik olduğunu vurgulaması gibi haberlere yer verirken, Cevan gazetesinde Amerika'nın Suriye'ye yönelik cinayetlerine dair Suriyeli yetkilinin açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın özel danışmanı Busayne Şaban, Amerika Suriye'de işgalci konumda olduğunu vurguladı. Esad'ın özel danışmanı Şaban, Amerika'nın Suriye milletinin kaynaklarını talan etme peşinde olduğunu ve bu yüzden Suriye'de teröre destek verdiğini kaydetti. Şaban, Amerika terör devletinin Sezar Yasası adlı yaptırımı, insan hakları ihlalinin en bariz örneği olduğunu, bu yaptırım Suriye ekonomisine ve halkın geçimine ağır zarar verdiğini vurguladı. Şaban ayrıca Amerika terörle mücadele için değil, asıl teröre destek vermek için Suriye'nin kuzeyinde bulunduğunu, Suriye devleti bu varlığı şiddetle kınadığını ve ona karşı mücadele edeceğini ifade etti.
Hemşire gazetesinde İran ve Irak arasında ticaret hacmine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Irak Ortak Ticaret Odası Başkanı Yahya Al-İshak, iki ülke arasında ticaret hacminin 20 milyar dolara çıkabileceğini belirtti. Irak'ın İran'ın çeşitli ihracat ürünleri için uygun bir piyasa olduğunu belirten Al-İshak, Irak gelecek 15 yılda bölgede yatırım yapılacak en önemli ülke olacağını, bu yüzden Irak'la ticari ilişkileri geliştirmek ve ortak yatırım zeminlerini hazırlamak için şimdiden harekete geçmek gerektiğini belirtti. Al-İshak, iki ülke arasında ticaret hacmini 20 milyar dolara çıkarmanın mümkün olduğunu kaydederek, koronavirüs salgınına karşın İran'ın cari yılda Irak'a ihracatı geçen yıla oranla %17 artış kaydettiğini ifade etti.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Haftanın bakışı.
Muhterem dinleyiciler, İran'ın en önemli gelişmelerinde İldirim'imiz Haftanın Bakışı isimli haftalık bültenimizde sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi İran'ın geçen haftaki en önemli gelişmelerine gözden geçireceğiz.
Ülkemize geçen hafta İran'la ilgili önemli gelişmelerin ana başlıkları ile açıyoruz.
Viyana'da yeni tur müzakerelerin tekrar başlaması.
Suriye Dışişleri Bakanı'nın İran ziyareti.
Ve Birleşik Arap Emirlikleri Ulusal Güvenlik Danışmanı'nın Tahran ziyareti.
Geçen hafta İran'ın bazı önemli gelişmeleriydi. Şimdi detaylar.
Viyana görüşmelerinin yeni turu İran'ın zalimane yaptırımların kaldırılması ve nükleer meseleler hususundaki iki önerisi çerçevesinde Perşembe akşamı itibariyle İran temsilcileri ve 4+1 temsilcilerinin katılımı ile başladı. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan ise Rusya, Çin, Fransa, Britanya ve Almanya'dan oluşan 4+1 ve İran arasında Viyana'da devam eden müzakereler ile ilgili mesajında Batılı tarafları geçmişteki vaatlerini hayata geçirmeye davet etti.
Dışişleri Bakanı İran'ın nükleer programının tamamen barışçıl olduğunu ancak Batılı tarafların iddia etti, nükleer kaygıların Bercam nükleer anlaşması ile ilgili olan yaptırımların tam olarak kaldırılması ile doğrudan ilişkili olduğunu belirtti. Diyalogların yeni turunda İran heyeti yeni bir inisiyatif çerçevesinde zalimane yaptırımların kaldırılması ve nükleer meseleler dahil olmak üzere iki konu içerikli önerilerini karşı tarafa sundu. Bu tür müzakerelerin başında katılımcı ülkeler, önceki tura göre yapılan toplantılar hakkında daha olumlu bir yaklaşıma sahiptiler.
Rusya'nın müzakerelerdeki temsilcisi Mikhail Ulyanov ikinci turun açılışında yaptığı açıklamada müzakere heyetlerinin görüşmelerinde bazı önemli belirsizlikler çözüldü ve müzakereler ileriye dönük olarak değerlendiriliyor dedi. İran sorumlu bir ülke olduğu için Amerika'nın Bercam Anlaşması'nı ihlal eden taraf olarak yaptırımları kaldırarak anlaşmaya geri dönmesi ve bunların denetlenebilmesi gerektiğini istiyor. Avrupa Birliği ve Amerika İran'ın önerilerini sunması ardından kendi taleplerini değiştirdiğini, bunun ise müzakerelerin başarısız olmasına yol açabileceğini ima etmeye çalıştı. Fakat aslında İran heyeti taslaklarını daha önceki müzakerelerde elde edilen metinlere dayanarak ve Bercam nükleer anlaşması çerçevesinde sundu ve sonuçta hükümet değişikliğine rağmen İran'ın müzakere yaklaşımı değişmedi.
Bu hususta bir diğer önemli nokta da Batı medyasının İran'ın Amerika'nın nükleer anlaşmadan çekilmeyeceğine dair garanti talebini müzakerelere engel olarak lanse etmesidir. Amerika'da iç anlaşmazlıkların devam etmesi ve bazı kongre üyelerinin nükleer anlaşmadan tekrar çekilme tehdidinin yanı sıra ülkenin 2018'de Berjam'dan çekilme geçmişi İran'ın talebi için oldukça mantıklı ve gerekli zemini oluşturmuştur. Olası herhangi bir anlaşmanın başarısı için bu konuya uyulması şart.
Fransa'nın eski Amerikan Büyükelçisi Gerard Arrow, Berjam nükleer anlaşması yeniden başlasa bile 2025'te yaptırımlara dönüş tehdidi varken hiçbir batılı şirket İran'a yatırım yapmaya cesaret edemez. İranlılar da bunu biliyor dedi. Hiç şüphesiz İran İslam Cumhuriyeti en iyi bir anlaşmaya varmak için gerektiğinde Viyana'da kalmaya hazır olduğunu vurgulamaktadır. İran'ın bir anlaşmaya varma konusunda ciddi olduğunu bir işareti olarak Rusya ve Çin de dahil olmak üzere diğer taraflarca memnuniyetle karşılanan bir teklif söz konusudur.
Buna göre İran İslam Cumhuriyeti diğer tarafların İran'ın kaygılarını ve ilkeli duruşlarını anlayarak yeni fikir ve önerilerde bulunmasını ve böylece anlaşma metni üzerinde ciddi bir müzakerenin oluşmasına yardımcı olmasını beklemektedir. Cuma sabahı Viyana görüşmelerinde İran'ın baş müzakerecisi Ali Bakri Keni bazı tarafların yaptırımların kaldırılması konusunda bir anlaşmaya varma konusunda ciddi olmadıklarını söyleyerek İran İslam Cumhuriyeti'nin bu hususta çok ciddi olduğunu diğer randevularını iptal ederek Viyana'da olduklarını bunun da İran'ın ciddi iradesine gösterdiğini belirtti.
Geçen hafta Tahran'a gelen Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Miqdad, İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahian ve Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi ile bir araya gelerek ikili konuları ele aldılar. Bir heyet başkanlığında Tahran'a gelen Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Miqdad'a bu ziyaretinde yardımcısı Beşar Caferi eşlik etti. Suriye heyeti İran ile ikili ekonomik siyasi anlaşmalar ve stratejik işbirliğini ele almak ve bölgesel konuları istişare etmek amacıyla Tahran'da bulundu.
İran ile Suriye terörle mücadele alanında yaptıkları girişimleriyle ortak zaferlere imza atmanın ardından gelinen bu aşamada kalkınma döneminde ilişkilerin gelişmesine ilişkin planı belirlemeye gayret göstermektedir. Mevcut şartlarda sanayi, enerji, limanlar, ulaştırma ve taşımacılık alanında işbirliğini güçlendirmek ve iki ülkeye yönelik uygulanan zalimce yaptırımlara karşı ticari ve bankacılık alanındaki anlaşmaların hayata geçirilmesine hız verilmesi stratejik öneme sahiptir. Bu doğrultuda İranlı firmalar geçtiğimiz haftalarda Suriye'de düzenlenen fuara etkin ve geniş çapta katıldı.
Fuara İran'dan ilaç, endüstri, gemicilik, su hizmetleri, tekstil, elektronik hizmetler, mühendislik, teknik alanında faaliyet yapan firmalarla ilgili bilgi tabanlı firmalar katılırken İran Sanayi Maden ve Ticaret Bakanı Rıza Fatımi Emin de Şam'a bir ziyaret düzenledi. İran ile Suriye ilişkileri gelinen noktada çeşitliliği kazanarak genişlemiştir. Bu ilişkilerin her alanda gelişmesi için aydın bir vizyon belirmektedir. Savaş dönemini geride bırakan Suriye bu savaştan dolayı ağır hasara uğramıştır. Savaş ve krizin yatışmasından sonra Suriye yönetimi dost ve müttefik ülkelerin yardımıyla ülkeyi yeniden inşa etmeye başlamıştır.
Dilinin şüphesinde yer alan Suriye, Ocak 2011'den itibaren Batırılar ve bölgesel müttefikleri tarafından dayatılan savaş sonucu büyük yıkıma uğradı. Bu savaşın başlıca hedeflerinden biri ülkeyi parçalamaktı. Ancak Suriye halkı ve hükümete gösterdiği eşsiz direniş ile düşmanların baskısı karşısında dimdik durup zafer elde etti. Direniş cephesi üyeleri olan İran ile Suriye'nin dış politika yaklaşımları da zaten direniş hareketinin sürmesi doğrultusundadır. İki ülke arasında var olan ilişkilerin gelişmesi de bu ilke üzerine kuruludur.
Tahran ve Şam aynı yaklaşım ile bu ilişkilerin düzeyine uygun şekilde münasebetlerini geliştirmekteler. İlişkilerin gelişmesine katkı sağlayan önemli noktalardan biri, iki ülkenin birbirine yönelik duyduğu karşılıklı güvendir. İki ülke münasebetleri günümüzde stratejik seviyeye kavuşmuştur. İran İslam Cumhuriyeti ile Suriye birbirinin yardımına ihtiyaç duydukları günlerde birbirinin yanında durmuşlar. Gelinen aşamada Suriye'nin kalkınma döneminde Tahran, Şam'a her türlü yardımı sunmaya hazırdır.
İran'ın siyaset uzmanlarından Hasan Hanizade, Şam ile Tahran ilişkilerinin stratejik olduğunu belirtirken, Suriye'nin 8 sene süren nefes kesen krizin ardından kalkınma dönemi denen yeni döneme girmekte olduğunu, İran'ın savaş mağduru kentlerin yeniden inşaatında elde ettiği büyük deneyimlerini Suriye halkı ve hükümetine sunabileceğini belirtti. Hanizade ayrıca Suriye'nin kalkınma ve inşaat dönemine İran'ın katılmasının İranlı tüccar ve iş insanları için çeşitli fırsatlar ve avantajlar sağlayabileceğini de vurguladı. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan son aylarda Şam'a gerçekleştirdiği ziyaretinde Tahran ile Şam ilişkilerini stratejik nitelerken Suriye'nin zor günleri geride bıraktığını ve İran İslam Cumhuriyeti'nin ikili ilişkilerin gelişmesinde de aktif rol ifa edeceğini belirtmiştir.
Birleşik Arap Emirlikleri Ulusal Güvenlik Danışmanı dün günübirlik ziyareti kapsamında başkent Tahran'da Cumhurbaşkanı Seyit İbrahim Reisi ve Ulusal Güvenlik Yüksek Konsey Sekreteri ile bir araya gelerek ikili ilişkileri görüştü. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyit İbrahim Reisi, Birleşik Arap Emirlikleri Ulusal Güvenlik Danışmanlığı kabul ettiği görüşmede bölge ülkeleriyle iyi ilişkiler kurmanın İran'ın yeni hükümetinde dış politikanın önceliği arasında yer aldığına işaretle Tahran'ın Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkilerin geliştirmesini sıcak karşıladığını vurguladı.
Birleşik Arap Emirlikleri Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnun bin Zayed Al Nahyan görüşmede bu bölgenin evlatları olarak aynı kaderi paylaştıkları için iki ülkenin ilişkilerinin geliştirmesinin kendi gündemlerinde yer aldığını vurguladı. Birleşik Arap Emirlikleri Ulusal Güvenlik Danışmanı dün Tahran'da İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konsey Sekreteri Ali Şemhani ile bir araya geldi. Görüşmede İran'ın bölgede büyük ve güçlü bir ülke olarak özgür jeopolitik konuma sahip olduğu, Doğu ile Batı arasında ana bağlantı köprüsü olduğunu belirtti.
İran ile Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan ilişkilerinde Hicri Şemsi 1395 yılında patlak veren bazı gerginliklerin ardından yıllar sonra Birleşik Arap Emirlikleri üst düzey bir yetkili böylece Tahran'a gelmiş oldu. Son aylarda Birleşik Arap Emirlikleri kendi dış politikasını dengeli hale getirmek, İran ve Suriye gibi müttefiklerine yakınlaşmak için yoğun çaba başlatmıştır. Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı geçtiğimiz haftada Şam'a giderek Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşmüştü.
İran ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında son aylarda diplomatik temaslar bölgesel ve siyasi alanlardaki bazı anlaşmazlıklara rağmen artmıştır. Bu durum iki komşu ülkenin ilişkileri iyileştirmek için kararlı olduklarını gösteriyor. Her iki taraf ilişkilerin gerilimin artmasını önleyecek şekilde gelişmesini ve yönetilmesi istiyorlar. Buna ilaveten her iki ülke ticari ve ekonomik ilişkileri geliştirmeye gayret göstermektedir.
Değerli dinleyiciler, Haftanın Bakışı isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Sizden ayrılmadan önce parsude.com'u ziyaret edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı ıtır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı ıtır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, İslam Cumhuriyeti'nin kesin çizgisi ve inkılabın temel ilkelerinden birinin müstekbir düşmanla mücadele ve kardeş Müslümanlarla kardeşlik yapmak olduğunu ifade ediyor. İslam İnkılabı rehberi, mazlumu savunma konusunda Şii veya Ehl-i Sünnet mezhepleri arasında hiçbir fark olmadığını, zira meselenin İslami hüviyet olduğunu belirtiyor. Bugünkü kısa sohbetimizde Ayetullah Hamenei'den naklen bu konuyu ele almak istiyoruz. Bizim büyük imamımız, ilkelere bağlı kalma bereketiyle inkılabı zafere kavuşturmayı başardı ve inkılabı koruyarak İslam Cumhuriyeti'ne istikrar bağışladı. İlkelere bağlıydı. Bu ilkelerden biri ise, inkarcı zalimlere karşı şiddetli, kendi aralarında ise merhametlidirler. Biz düşmanlarla, istikbarla hiçbir barışımız yok ve kardeş Müslümanlarla düşmanlığımız yok. Dostluk, kardeşlik ve arkadaşlık üzerine kuruluyuz. Zira inkarcı zalimlere karşı şiddetli, kendi aralarında ise merhametlidirlere inanıyoruz. Bu bizim büyük imamımızın dersidir. Bu İslam Cumhuriyeti'nin kesin çizgisidir. Biz mazluma destekte karşı tarafın mezhebine bakmıyoruz ve bakmadık. Büyük imamın çizgisi buydu. İmam Lübnan'da Şii direnişe karşı davranışın aynısını Filistin'de de Sünni direnişe karşı yaptı. Hiçbir fark olmadan. Biz Lübnan'da kardeşlerimize verdiğimiz aynı desteği Gazze'deki kardeşlerimize de verdik. Hiçbir fark olmadan. Onlar Sünni'diler, bunlar Şii'ler. Bizim meselemiz İslami hüviyeti savunmaktır. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Itır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Sağlık Bülteni. Değerli dinleyiciler, Sağlık Bülteni isimli dizi sohbetimizin 87. bölümüyle beraberiz. Bugünkü sohbetimizde geçen bölümlerde olduğu gibi beyin ve sinir hastalıkları üzerinde duracağız. Sağlık Bülteni isimli dizi sohbetimizde sizi çeşitli hastalıklar, bu hastalıkları önleme ve tedavi etme yöntemleri, ayrıca beslenme ve egzersizin sağlığın sağlanmasındaki önemli hakkında bilgilendirmeye çalışacağız. Bu programda verilen bilgiler sevdiklerinizin farkındalığını arttırmak amaçlıdır ve tıbbi incelemelerin ve tavsiyelerin yerini alamaz. Beyin ve sinirler insan vücudunun en hassas parçalarındandır. Bu iki önemli organ özel sorunlar yaşayabilirler. Bu sorunlar diğer organlardan etkilenerek ortaya çıkabilir. Sinir sistemi uzmanları birçok beyin içi hastalığının kişilerin ruhsal durumlarından ve koşullarından kaynaklandığını düşünüyor. Bu hastalıkların geniş bir yelpazeyi kapsamasından dolayı her bölümde farklı farklı hastalıklar, sebepleri ve tedavi yöntemleri üzerinde duruyoruz. Bugünkü sohbetimizde de çocuklarda hiperaktivite üzerinde duracağız. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu genellikle çocuklukta ortaya çıkar. Bu durumda ebeveynler ve öğretmenler çocuğun normalden daha aktif olduğunu görür. Çocuğun sürekli dikkati dağılır, kısa bir süre için bile sabit bir iş yapamaz. Bu durum çocukta bilinçsiz ve dürteseldir. Yani düşünmeden ve aniden bir şeyler yapar, konsantre olması onun için zorlaşır. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu yaşla birlikte biraz düzelir ancak yetişkinliğe kadar devam edebilir. Bu bağlamda hiperaktivite genellikle azalır ancak dürtüsel davranışlar, zayıf konsantrasyon ve risk alma kapasitesi zayıflayabilir. Bu sorunlar bir kişinin öğrenmesini, çalışmasını ve ilişkilerini etkileyebilir. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan erişkinler depresyon, anksiyete, düşük özgüven ve madde bağımlılığı yaygındır. Görünüşe göre bu bozukluk erkeklerde kızlar ve kadınlara göre daha yaygındır. Her 100 ilkokul çocuğundan yaklaşık 3 ila 5'inde dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu vardır. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan her 3 çocuktan ikisinden fazlası ergenliğe kadar bozukluğun belirtilerini taşır. Bu kişide bu bozukluk varsa özellikle konunun sıkıcı olduğunu hissettiklerinde dikkatsiz oldukları ve ayrıntılara dikkat etmedikleri görülmektedir. Bu bozukluktan etkilenen kişilerin dikkati kolayca dağılır. Bu kişilerin başkalarını dinlemesi zordur. Bu nedenle onları sürekli olarak keser veya sözlerini bitirmeye ve tamamlamaya çalışır ya da hiçbir şey söylememesi gerektiğinde konuşur. Ayrıca bu bozukluğu olan bir kişi talimatları takip etmekte zorlanır ve işini zor organize edebilir. Bir işi bitirmeden aynı anda birçok işi başlatır. Başladığı işleri de bitiremez. Beklemeye tahammül etmez ve özel bir şey olmadığında canı sıkılır. Huzursuzdur ve sakin kalamaz. Bu insanlar bir yandan da unutkandırlar. Eşyalarını kaybederler veya nerede bıraktıklarını unuturlar. Hiperaktif insanlar kolayca sinirlenir, sabırsızlanır veya hüsrana uğrar ya da çabuk tepki gösterirler. Ayrıca kendilerini hep huzursuz ve gergin hissederler. Düşüncelerin üstesinden gelmekte ve streslerini kontrol etmekte zorlanırlar. Her şeyi aynı anda düşünmeden, taşınmadan yapmak isterler ki bu da onlara sorun yaratır. Genlerin dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunda rol oynadığı görülüyor. Vakaların 1/3'ünde en az bir ebeveyn benzer belirtilere sahiptir. Annenin hamilelik veya doğum sırasında sorunları varsa çocuğu da etkilemesi ve çocuğun dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu geliştirmesi de mümkündür. Bu sorunlar arasında hamilelik sırasında ilaç veya madde kullanımı, düşük doğum ağırlığı, beyin enfeksiyonları, toksinlere maruz kalma veya anne için bazı stresli durumlar yer alır. Bu insanların beyin yapılarında başkalarıyla farklılıklar olduğuna dair kanıtlar var. Ancak bir kişinin hayatındaki çevresel faktörlerde bozukluğu geliştirme olasılığını arttırabilir.
Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu bulunan yetişkinlerin tıbbi tedavi ve psikoterapinin yararları ve zararları hakkında bilgi edinmek için bir psikiyatristle konuşmaları gerekir. Bu tedavilerin her biri tek başına veya kombinasyon halinde yapılabilir. Psikoterapinin yardımıyla hasta önemli ve gerekli görevleri yerine getirdiğinden emin olmanın yollarını bulabilir. Ayrıca hayatını daha iyi organize etmenin ve endişe veren duygularını azaltmanın yollarını bulabilir. İlaç tedavisi bu komplikasyonu iyileştirmenin başka bir yoludur ki doktor gözetiminde yapılmalıdır. Çünkü bu bozukluğa iyi gelen ilaçların yan etkileri de vardır ve kilo kaybına ve bazen de psikoza ayrıca kendine zarar verme düşüncelerinin artmasına neden olabilir.
Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan kişiler durumlarına yardımcı olmanın yollarını bulabilirler. İlk adım bozukluk hakkında daha fazla bilgi edinmek ve destek gruplarından yardım almaktır. Ayrıca çevrelerindekilerle sorunları hakkında konuşmaları gerekir. Bu insanlar hayatlarında işleri kendileri için daha iyi veya daha kötü hale getirebilecek neler olup bittiğini düşünmeye ihtiyaç duyarlar. Egzersiz yapmak gibi enerjilerini boşaltmanın yollarını bulmak da onlara yardımcı olabilir. Ancak müzik veya rahatlatma teknikleri gibi yatıştırma yollarını da bulurlar. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu bulunan kişilerin hedefleri konusunda gerçekçi olmaları ve iyi yapabilecekleri şeyleri sürekli kendilerine hatırlatmaları gerekir. Bu kişilerin başkalarıyla tartışmak, alkol ve madde bağımlılığı ve işleri onlar için zorlaştıran durumlar gibi şeylerden kaçınmaları gerekir.
Son olarak Amerikalı psikiyatrist Edward Hallowell'in dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu bulunan yetişkinlere rehberlik etmesi için bazı ipuçları ve tüyoları vermek istiyoruz.
Başkalarına bu bozukluktan bahsetmeniz gerekir ancak bunu bir mazeret olarak kullanmayın. Arkadaşlarınızdan ve ailenizden yardım isteyin. Ancak tam onlara ne istediğinizi söyleyin. Başkalarından onları nasıl etkilediğinize dair geri bildirim alın ve işleri doğru yaptığınızda başkalarından geri bildirim almaya çalışın. Yapı ve çerçeveyi kullanın ve öncelik belirleyin. Örneğin bir liste yapın ve not almaya çalışın. Farklı renklerde hatırlatma ve kodlama sayfaları kullanın. Büyük hedefleri daha küçük, ulaşılabilir hedeflere bölün.
Ayrıca işler iyi gittiğinde kendinizi ödüllendirmeniz, işler çok kötü gitmediğinde bile kendinizi teşvik etmeniz gerekir. Sıkıcı görevleri erkenden yapmaya çalışın ve hepsini bir kerede bir araya getirmeyin. Bazı şeylerin zor olduğunu kabul edin. Bu tür şeylere inanmak sizin bitkin düşmenizi engeller.
Toplantılar veya konuşmalar için sorunları tahmin edin veya bir şekilde sorunlar için planlama yapın. Daha iyi odaklanmanıza yardımcı olacak yollar bulun. Boş zamanları değerlendirin ve kendiniz için dinlenin. Kendinizi ve anne babanızı suçlamayın. Ruh halinize tahammül etmeyi öğrenin. Size yardımcı olacak arkadaşlar bulun ve onlarla vakit geçirin. Ve son nokta, kendinizle gurur duymalarınız gerekiyor. Çünkü durumu iyileştirmeye çalışmak ancak böyle mümkün olur.
Değerli dinleyiciler, Sağlık Bülteni isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parsley.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.edib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Şimdilik hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.edib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaralarıyla sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.